Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz, bir İlmihal Saati programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Sizlerden bize ulaşan ilmihal sorularına değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevap veriyor. Muhterem hocam, ilk sorumuz şöyle. Dinleyicimiz diyor ki, bir kişi camiye cemaat namaza, geç geldi. Yani farza geç yetişti. Dördüncü rekata yetişti. İmam namazı bitirdikten sonra geç kalan kişinin kalkıp namaza devam etmesi gerekiyordu. Ama daldı ve oturmaya devam etti. Bu sırada namazını bitirmiş cemaatten başka biri, bir kişi ona devam etmesi gerektiğini uyardı. Bu durumu anlatabilir misiniz? Allah razı olsun diyor.
Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Vallahi Basri Hocam, bunun pek anlatılabilecek bir tarafı yok. Yani mübarek hem geç geliyor hem de bir rekat kılıp uykuya dalıyor. Yani bu ne gaflet. Fakat bu vesileyle biz geç gelen biri, ki buna biz mesbuk diyoruz literatürde. Mesbuk ne demek? Yani cemaate önceden başlanılmış, bu adam iftitah tekbirini, birinci rekatı imamla eda edememiş. Bu kimseye mesbuk diyoruz. Bunun ahkamı kitaplarımızda, ilmihallerimizde detaylı olarak anlatılıyor. Bu kardeşimizin yapması gereken, dördüncü rekata yetişmiş, başta ilk üç rekatı kılmamış demek. Binaenaleyh imam selam verdikten sonra ayağa kalkacak ve birinci rekattaymış gibi devam edecek. Şu kadar var ki bir rekatı imamla kılmış oldu. Şimdi kendisi birinci rekatı kıldıktan sonra İkinci rekatın oturuşuna oturacak. Böylelikle ilk iki rekatı bitmiş olacak. Fakat imam dört rekatlı namazın üçüncü ve dördüncü rekatlarında Fatiha'dan sonra Zamm-ı Sure okumadığı için bu kardeşimiz Zamm-ı Sureleri üçüncü ve dördüncü rekatta okuyacak. Böylelikle namazını tamamlamış olacak. Şimdi burada imamın selam vermesinden sonra mesbuk olan, yani cemaate namaza imamla başta yetişemeyen, sonradan yetişen kimsenin yapması gereken şey, konuşmadan ayağa kalkıp namazına devam etmesidir. Eğer konuşmadan biri kendisini ikaz etmişse yine kalkıp namazına devam edebilir. Ama biri kendisini ikaz ettiğinde yapmaya, hakikaten mi unutmuşum filan türünden bir muhabbetin içerisine girerse, namazda dünya kelamı konuşmak veya namaz haricinde birileriyle muhatap olmak namazı bozar. Bazı rivayetlerde, hadislerde Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin namazdan sonra kendisine "Ya Resulallah, namaz kısaldı mı yoksa unuttunuz mu?" diye soranlar olduğunda kalkıp eksik olan kısmı kıldığı geçmektedir. Bu hadisleri alimlerimiz araştırıyorlar ve şu neticeye varıyorlar ki bunlar daha sonradan nesh edilmiş, yani uygulamanın değiştiği meselelerdir. Binaenaleyh Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin bize son olarak öğrettiği, bıraktığı namazda dünya kelamı konuşulması halinde namaz bozulur. Hatta namaz dışından birileriyle bir iletişime girilecek olsa namaz yine bozulur. Bu kardeşimiz eğer imamla beraber selam vermiş ama henüz namazı bozacak bir şey yapmamışsa, konuşmadır, kıbleden göğsünü çevirmedir, efendim veya abdestin bozulmasıdır vesaire, namazı bozacak bir şey yapmamışsa dışarıdan birinin ikazıyla namazına devam eder. Binaenaleyh bir rekatı cemaatle kıldığı için yine cemaat sevabına nail olur. Elbette cemaat sevabı dediğimizde iftitah tekbirini imamla beraber alanın sevabıyla cemaate dördüncü rekatta katılan kimsenin sevabı aynı değildir. Ashab-ı kiram efendilerimiz iftitah tekbirini, yani namaza ilk girişi imamla beraber yapmaya özen gösterirlerdi. Bir Müslüman da vaktiyle camiye gelip, namaza gelip, namazın hemen başından itibaren cemaate katılmayı hedef haline getirmelidir. Öyle sallana sallana efendim cemaate gitmemelidir. Elbette sallanarak gitmeyeceği gibi koşarak paldır küldür de cemaate gitmez. Bakarını muhafaza ederek efendim hızlı bir şekilde cemaate yetişmeye gayret eder. Çünkü ayet-i kerimede fes'av diyor. Ezan okunduğunda camiye koşunuz diyor. Bunun anlamı bir an önce camiye, cemaate yetişmek için gerekli olan eylemi yapmaktır. Ama bir Müslüman yürürken de efendim vakarını zedelememelidir. Ağırlığını, duruşunu bozmadan yürümelidir. Bu şartlar çerçevesinde eğer bir rekat kaçmış, iki rekat kaçmışsa kaldığı yerden namazını kılmaya devam eder. Efendim ikinci rekatta geldiğinde ne olur, üçüncü rekatta geldiğinde ne olur? Bu tür şeyleri sorup öğrenmek, pratiğini yapmak, uygulamalı olarak bir hoca efendinin önünde zaman zaman bunu söylüyoruz, hatırlatıyoruz, bilmiyorum sözümüzün tesiri, etkisi oluyor mu? Ama en azından biz söylemek suretiyle üzerimizdeki sorumluluğu düşürmüş oluruz diye düşünüyorum. Nasıl insanlar efendim belli yaşlara geldiklerinde doktora gidiyorlar, hastanelere gidiyorlar, check-up'lar yaptırıyorlar. Hatta hastaneler bedava check-up promosyonları veriyorlar. Belli bir periyotla her Müslümanın önemsediği, ehemmiyet verdiği konularla ilgilisine gidip efendim zekat meselesi ise, yahu ben zekatımı bugüne kadar şöyle veriyordum, böyle yapıyordum, acaba eksiğim gediğim var mı diye. Efendim namaz meselesi ise, namazımı şöyle kılıyorum, kıraatim düzgün mü, sureleri düzgün okuyabiliyor muyum, şöyle sen namazımın bir kontrolünü yapsan diye bir hoca efendiye, işin ehli birine gidip danışmalı. Bu ahiret selametimiz için uygun olan bir davranış olur. Mamafi bir Müslüman mutlak surette camiyle, cemaatle, imamla, hoca efendilerle birlikteliğini artırmaya gayret etmeli. Ve aklına takılan veya şüphelendiği her meseleyi bizatihi doğrudan canlı olarak bir hoca efendiye sorma eğiliminin içerisine girmeli. Allahu alem.
Allah razı olsun kıymetli hocam. Efendim şimdi başka bir dinleyicimizin sorusuna geçiyorum. Diyor ki, kadın erkek ayrı düğün yapma imkanı yoksa, nikah yapıldığında karışık ortam olacak. Bu konuda ne tavsiye edersiniz?
Şimdi evlilik en önemli sünnetlerden bir tanesi. Evet, adı sünnet ama hayatın devamı için, insanoğlunun yeryüzünde bekasının devamı için, insan neslinin sürekliliği için olmazsa olmaz bir şart. Çünkü evlilik sayesinde efendim nüfusumuz artıyor. Böylelikle insanoğlu hayatiyetine devam ediyor. Evlilik dışındaki birlikteliklerinde belki nüfusa katkısı olabilir ama bu birlikteliklerden maalesef ne maddi ne manevi bir bereket ummak mümkün değil. Bunun için Cenab-ı Allah bize helalini emrediyor ve helal yollu evlenmek ümmeti Muhammed'in en önemli vazifesi olarak karşımıza çıkıyor. Kendi evlatlarımızı evlendirme yükümlülüğü üzerimize düştüğü gibi etrafımızda ulaşabildiğimiz çevremizdeki insanların evliliklerini devam ettirebilmeleri hususunda elimizden gelen yardımı göstermemiz, evlenecek olanların, evlenmek niyetinde olanların da iyi ve güzel yuvalar kurabilmeleri için onlara destek olmamız gerekiyor. Bu meyandan olmak üzere bir kimse evlilik meselesini hayatının gündemine almalı, en önemli gündem maddesi olarak görmeli. Ama evlilik iki kişinin ahiret saadeti için öncelikli olarak bir ve beraber olmaya niyet etmeleridir. Biz maalesef bugün gelenek, görenek vesaire her ne derseniz deyin adına evliliği iki kişinin ahiret saadeti kaynaklı bir birliktelik olarak değerlendirmek yerine bir nevi ele güne hava atma, efendim gösteriş yapma törenine çevirmiş durumundayız. Evlilik için bir damat, bir gelin, iki de şahit lazım. Bunun haricindekiler, evet ne kadar çok şahitler olursa, bir evliliğin ne kadar çok tanığı olursa o kadar bereketli olur. Ve Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz evlilik münasebetiyle velime yemeği vermeyi bizlere tavsiye ediyor. Hatta sahabeden birine evlim velev bişatin, hiçbir şeyin yoksa bir koyun kes, onun etini gelen gidenlere ikram et, böylelikle bir yemeği ikram et diyor. Belki bir koyun ikram etmek de birilerine maliyetli gelebilir, pahalı gelebilir. Ama bunun anlamı şudur, basit bir şey de olsa insanlara ağızlarını tatlandıracak veya ağızlarını tuzlandıracak her neyse yiyecekleri bir şey ikram etmek düğün vesilesiyle düğünün en başlıca sünneti olarak karşımıza çıkıyor. Bunun haricinde insanları salonlara koyup orada eğlendirmeye çalışmak, efendim vaaz-ı nasihatlerle, bilmem bir takım konuşmalarla onları irşad etmeye çalışmak düğünün hedefleri arasında değildir. Elbette bir konuşma yapılması gerekiyorsa hoş geldiniz vesaire filan denilir. İnsanlar toplanmışken de çok vakti uzatmadan bir iki kelime ile nasihat edilebilir. Ama düğün dediğimiz iki insanın, iki genç kişinin hayatlarına yeni bir dönüm noktası olmak üzere bir karar verdikleri olayda yanlışla hayata başlamamaları en uygun olandır. Binaenaleyh düğünlerdeki haramları normal zamanlardaki haramlardan daha hassas görmemiz gerekir. Çünkü bu düğünlerin neticesinde çoluk çocuğa karışacağız. Efendim evlilik hayatı ortaklaşa bir hayatın, yeni bir hayatın başlangıcıdır. Böyle yeni bir hayatın başlangıcını günahlar üzerine kurmak, tesis etmek bir Müslüman için akıl kârı bir şey değildir. Yeni bir başlangıç ve temiz bir başlangıç yapmaya insan niyet etmelidir. Efendim bazen görüyoruz, duyuyoruz, şöyle söylemler var, insan hayatta bir kere evleniyor. Onun için zaten yani bir kere evlenildiği için onun en güzel şekilde yapılması, şeriat-ı garra-i Muhammediye'ye en muvafık surette yapılması istenilir. Bu yönüyle Cenab-ı Allah'ın bize yasak ettiği, Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin sünnetinde olmayan şeylerden uzak durmamız gerekiyor. Bunlardan bir tanesi de kardeşimizin söylemiş olduğu, kadın erkek yabancı yani birbirlerine mahrem olmayan insanların bir ortamı uzun süreli paylaşmaları. Şimdi uzun süreli ifadesini burada özellikle de söylüyorum. Bazen şeytan kulağımıza şöyle üflüyor. Efendim çarşıda, pazarda geziliyor. Şurada, burada insanlar birbirlerini görüyorlar. Efendim bir ev oturmasında, bir sohbet meclisinde veya bir düğün meclisinde bir araya gelmeleri mi problem? Madem öyle, sokakları da ayıralım, efendim alışveriş yerlerini de ayıralım, otobüsleri de ayıralım diye yaptıkları yanlışı gerekçelendirmeye çalışan, buradan kendilerine bir yol bulmaya çalışan bazı kimseler olabiliyor. Şunu unutmamak gerekiyor ki bir insanın yoldan geçerken muhatap olduğu biriyle aynı ortamı paylaştığı, efendim göz göze geldiği, burun buruna geldiği bir ortamda kadın erkek karışık oturmak aynı şeyler değildir. Bunu uzun uzadıya anlatmaya da gerek yok. Efendim gazetelerin 3. sayfalarına bakıldığında gün içerisi bir takım kadın programlarının muhtevaları izlendiğinde bu şeriatımızın hassasiyetinin ne kadar yerinde olduğunu anlıyoruz ve görüyoruz. Bakıyorsunuz efendim çoluk çocuğa karışmış kimseler bir müddet sonra böyle bir ortamda karşılaştıkları kimseyle beraber ailelerini terk ediyorlar, birlikte yaşamaya başlıyorlar. Demek ki toplumda bu tür yozlaşmalara bir meyil bulunabiliyor. Onun için Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz hiç aklımıza gelmeyecek olan, yani Peygamber aleyhissalatü vesselamın hanımları ki Cenab-ı Allah onlar için müminlerin anneleridir ifadesini kullanıyor. Yani Peygamber Efendimizin hanımları bizim annemiz gibidir. İnsan nasıl annesiyle evlenemezse Hazreti Peygamber'in hanımlarıyla da evlenemez. Böyleyken onlara bir şey soracağınızda ayet-i kerime diyor ki فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ perdenin arkasından sorun. Yani bir kap alacaksın, bir bardak alacaksın efendim, bir erzak götürdün vesaire, kapının önüne bırak, kapının arkasından, perdenin arkasından muhatap ol diyor. Niye? Çünkü Cenab-ı Allah bir toplumsal düzenleme yaptığında bundan şunlar şunlar müstesnadır demiyor. Bütün insanlar için o muhtemel zararın bekleneceği veya beklenmeyeceği herkes için o düzenlemeyi yapıyor. Bundan dolayı bir evlilik yapacağız düğün münasebetiyle bu tür sakıncalı şeyler müsamaha ile karşılanır demesin kimse. Elimizden geldiği kadar düğünümüzü, düğünlerimizi Hazreti Peygamber Efendimizin sünnetine uygun olarak yapmaya çalışalım. Nedir? Düğünden maksat efendim iki kişinin evlendiğini ilan etmektir, duyurmaktır. Bu münasebetle de o günün, o anın hatırına bir yemek vermektir. Efendim bu illa böyle büyük bir yerde olmasına gerek yok. Kendi evimizde de insanlar otururlar, efendim bir kek yerler, giderler, diğerleri gelir, tebrik ederler. Kadınlar kadınları, erkekleri tebrik eder. Böylelikle maksat hasıl olmuş olur. Binaenaleyh kolay olan işlerimizi kendi kendimize zorlaştırmak suretiyle, işler zorlaşınca da bir takım çıkış yolları, ruhsatlar aramak gibi bir yola girmemiz doğru değildir. Cenab-ı Allah bütün bekarlarımıza hayırlı kısmetler nasip eylesin. Bu münasebetle ben evlenecek olan kardeşlerimize şunu tavsiye ediyorum. Diyorum ki siz şimdi kendiniz için Allah'tan hayırlı eş istiyorsunuzdur. Ama önce Allah'ım beni hayırlı yap, beni de eşim olacak kişiye hayırlı eyle diye dua etmeniz, kendinizin de iyi olmaya gayret etmeniz lazım ki fiili duayla başlarsanız Cenab-ı Allah da sizin karşınıza hayırlı eşler, gözünüzün aydınlığı olacak zevceler çıkartır. Mamafi dünya hayatını cennet hayatı gibi de tasavvur etmemek lazım. Yani evlendim, hiç elim sıcak sudan soğuk suya denmeyecek, gak dediğimde su gelecek, buk dediğimde çay gelecek diye böyle bir beklenti içerisine de girmemek lazım. Evlenirken verici olmayı düşünerek evlenmek lazım. Yani ben bir kişiyle hayatımı birleştiriyorum, ona Allah'ın lütfu yardımıyla dinini tamamlaması için ben yardımcı olacağım. Yoksa onu kendime bir hizmetçi, bir köle veya benim işte finansal açığımı kapatan biri olarak görüyorum diye böyle bir beklentiyle evliliğe başlanıldığında birçok arızalar peşinden geliyor. Dolayısıyla biz evliliği Allah'ın emri olarak, Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin sünneti olarak düşünmeli ve bu uğurda da evlenmeden dininin yarısını tamamlama imkanı olmadığı yönündeki hadise atfen, evlenerek dinimizi tamamlama ve sükunetle, çünkü Cenab-ı Allah evliliği bir sükunet, yani delikanlıyken kız olsun erkek olsun bir delikanlı, yani kanı kaynıyor, yerinde duramıyor ama evlilikle beraber bir sükunet geliyor. Peşinden eşler arasında bir muhabbet hasıl oluyor. Bir saygı, bir sevgiyle Allah'ın rızasını kazanma noktasında ortak bir çalışma mekanizması olarak, işbirliği enstrümanı olarak evliliği görmek lazım. Rabbim bizi de hayırlı eylesin, eşlerimizi de hayırlı eylesin. Bütün ümmeti Muhammed'in bekarlarına da hayırlı evlilikler nasip eylesin.
Amin hocam. Allah razı olsun bu değerli tavsiyeleriniz için. Efendim şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenlerimiz, İlmihal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Muhterem hocam, dinleyicimiz şöyle bize yazıyor. Sosyal bir ortama girdikten sonra oluşan ağırlık için ne yapılmalı? Muhafaza dualarını okuyorum, 5 vakit namazı kılıyorum, göz ve sadır üzerine sık oluyor. Bu nazar mıdır?
Tabii bazı kimselerde sosyal ortam fobisi olabiliyor. Binaenaleyh bunun iyi teşhisini yapmak lazım. Yani her girdiği sosyal ortamda bu tür bir yan etki oluşuyor ise, o zaman problemi arkadaşımızın, kardeşimizin kendisinde araması lazım. Ama bazı ortamlarda oluyor, bazı ortamlarda olmuyor. Hatta bazı ortamlarda aksi bir şey oluyor. Güzel insanlarla, sadıklarla, iyi insanlarla beraber olduğunda pozitif enerji doluyor. Daha müsbet hayata bakıyor. Ahiret yoğunluklu duyguları coşuyor ise, bu kimse demek ki bir takım kasvetli ortamlara karşı bünyenin tepki vermesi gibi bir durumla karşı karşıyadır. Hakikaten bozulmamış olan bünye, sağlam olan bünye, efendim Allah'a isyan olan ortamlarda veya Allah'a isyan edenlerin bulunduğu ortamlarda rahatsız olur. Bünye orada tepkiler vermeye başlar. Efendim göğüste sıkışmalar meydana gelir. Nefeste düğümlenmeler meydana gelir. Orada bir huzursuzluk hali meydana gelir. Bu durum aslında hayra alamettir. Demek ki bünye bu tür, tabiri caizse, yabancı ortamlara karşı bir tepki veriyor demektir. Ama bu tepki daimi olursa, efendim camiye gidiyorsun, namaz cemaatle kılınıyor, orada da aynı şeyi yaşıyorsun, bir sohbete gidiyorsun, orada efendim Allah'ın dini anlatılıyor, güzel insanlar bir araya gelmişler, sohbet ediyorlar, orada da aynı tür şeyi hissediyorsun. Ahmet'le Mehmet'le beraberken de öyle, Hasan'la Hüseyin'le beraberken de öyle. O zaman burada kardeşimizin kendisini bir gözden geçirmesi, bir psikolojik rahatsızlığı var mı yok mu, bununla ilgili bir takım müracaatlarda bulunması, ilgililere gidip istişare etmesi gerekir. Ama bazı kimselerle beraberken oluyor, o zaman demek ki onlara karşı bir takım hassasiyet olabiliyor veya bu ortamlarda kendini rahat hissetmiyor. Kendisini rahat hissetmediğinde de efendim vücut tabii olarak, doğal olarak tepkiler veriyor. Binaenaleyh önce bu tepkimenin nedenini bulmak lazım. Nedenini bulduktan sonra da biliyorsunuz nazara karşı Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin öğrettiği dualar var. Kur'an-ı Kerim'den okunması tavsiye edilen ayetler var. Ama her şeyin başında efendim muavvizat dediğimiz İhlas Suresi, Felak ve Nas Sureleri sabah akşam 3'er defa okunmak suretiyle ve 7'şer defa okunmak suretiyle bu tür psikolojik etkilerden efendim insanın kendisini koruması, kollaması mümkün hale geliyor. Bazen de önemli yerlere gittiğinde insanın başına bu tür tepkimeler gelebiliyor. Bununla ilgili de bir İsmail amcamız vardı, Allah gani gani rahmet eylesin. Senenin yarısını Medine-i Münevvere'de geçirirdi. Yarısını da memleketi Giresun'da geçirirdi. Bu İsmail amcayı bir münasebetle ziyarete gittik. O zaman bize şunu söyledi. Dedi ki siz dedi hocasınız dedi. Bir yerlere girip çıkıyorsunuz. Bazen gittiğiniz yerlerde size karşı iyi niyet beslemeyenler de olabilir. Bu tür mekanlara girdiğinizde Estağfirullah. Rabbi edhilni mudhala sıdkın ve ahricni muhraca sıdkın ve cealli min ledünke sultanen nasira ayetini okuyun. Bu ayeti kerimeyi okuduğunuzda kimse size bir zarar veremez. Kasıtlı bir şekilde sizi mahcup etmeye vesaireye filan çalışsa da muvaffak olamaz. Ne diyor bu ayeti kerime? Diyor ki Rabbim beni sadıklar girişinden girdir, sadıklar çıkışından çıkart ve kendi katından bana bir güç, bir kuvvet ver. Binaenaleyh girdiğiniz mecliste samimi bir ortam içerisinde sohbetinizi yaparsınız. Çıkarken de aynı izzetle ve vakarla çıkarsınız. Ama bütün bunlarda öncelikli mesele kişinin kendisini iyi tahlil edebilmesi. Kendisi bunu yapamıyorsa da o zaman uzman biriyle oturup onun temel probleminin ne olduğunu tespit etmek gerekiyor. Problemin kökeni tespit edilmeden yapılacak olan uygulamalar da yerli yerinde tavsiyeler olmayacaktır. Bundan dolayı bu kardeşimizin elbette bir takım ayetleri, hadisleri, duaları okuması tavsiye edilir ama öncelikle kendi durumunu iyi ve net bir şekilde görmesi gerekir.
Allah razı olsun hocam. Efendim başka bir dinleyicimiz şöyle bize yazıyor. Gıybetin çoğu azı var mıdır? Yani aynı kişi hakkında bir kere gıybet edildi. Daha sonra aynı kişi hakkında yine konuşuldu, gıybet edildi. Bir kere gıybet etmekle 5 defa gıybet etmek aynı günah mı? Yoksa her gıybet edildiğinde o günah ayrı ayrı olarak mı yazılır diyor.
Şimdi tabii gıybet demek birinin arkasından duyduğunda hoşlanmayacağı bir şekilde konuşmak demektir. Bazıları diyorlar ki ben onun arkasından konuştuğumu yüzüne de söylerim. Bu durum gıybeti gıybet olmaktan çıkartmaz. Yani senin patavatsızlığın tabiri caizse adamın yüzüne de aynı şeyi söylemen, arkasından aynı şeyi söylemeni caiz kılmaz. Binaenaleyh, gıybet çok hassas bir mevzudur. Her defasında onun günahı tekerrür eder. Bu periyodik bir günah olarak da yazılmaz. Yani oturdunuz diyelim, şimdi Ahmet Hamdi Yıldırım'ı çekiştiriyorsunuz. Bir dakika çekiştirmekle 10 dakika çekiştirmenin günahı aynı değildir. Binaenaleyh ya nasıl olsa adamın günahına girdik. Devam edelim. Battı balık yan gider diye ammiyane ifadesiyle yarım saat bir saat adamın neyi var neyi yok konuşalım. Bu bir günah olduğu ve günahta da umursamazlık görüldüğü için çok tehlikeli bir boyut halini alır. Binaenaleyh insan bazen gaflet edebilir. Gaflet etmiş, efendim Basri Hoca ile ilgili ileri geri konuşmuşsun. Aklına geldi ki eyvah ben ne yaptım adamın arkasından konuşuyorum. Ve böyle gıybetleri de şeytan tatlandırır, ballandırır. Bir bakarsınız ki o küs olduğunuz, efendim kanlı bıçaklı olduğunuz muhatabınız, üçüncü bir şahısla ilgili ileri geri konuşurken ağzından bal akıyor. Yani arkası yarın piyes dinler gibi dinliyorsunuz. Halbuki bu en büyük günahlardan biridir bir Müslümanın arkasından konuşmak. Arkasından konuşmak diyorum çünkü genelde bu konuşmalar iyi olmayan konuşmalardır. Muhatabını memnun etmeyecek olan konuşmalardır. Bu yönüyle üçüncü şahıslarla ilgili konuşmamak gerekir. Evet bazen çok nadir güzelliklerde olabiliyor. Şöyle ki efendim biriyle ilgili bir kardeşimizin eğer ön yargısı varsa onun güzelliklerinden bahsederek o şöyle güzeldir, böyle güzel bir insandır, senin düşündüğün gibi değil kardeşim, seni de çok sever filan diye söylemek yapıcı olan, efendim ara bulucu olan konuşmaları yapmak, bunlar elbette sevap olan şeylerdir. Ama hep uyuyor. Ne zaman gitsem uyuyor. Evet doğru olabilir. Yani adam hakikaten uyuyordur. Ama onun arkasından böyle bir haberi vermeniz bu gıybettir. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ya Resulallah adamla ilgili söylediğimiz şey onda olan şeyse bu da mı yasak dediklerinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ya daha ne zannediyorsunuz diye cevap verir. Yani adamda olmayan bir şeyi söylemek o iftira, yalan söylüyorsun. Olan bir şeyi, gerçeği dile getirmek, bunun adı gıybet. Gıybet olmasının sebebi de arkasından konuşuluyor olmasıdır. Hatta dahasını söylemek gerekirse, şimdi bazen patavatsızlıklar oluyor. Efendim birinin bir yanlışı var. Milletin içerisinde kardeşim bu senin yaptığın doğru değil. Bir Müslüman böyle yapmaz diye söylemek de bir Müslümana yakışan bir davranış değildir. Çünkü emri bil marufun veya nehyi anil münkerin, iyiliği emretmenin, kötülükten sakındırmanın da bir usulü, bir adabı, bir erkanı vardır. Yani eğer maksat üzüm yemek ise o zaman bunu üslubuna uygun olarak yapmak gerekir. Ama bağcıyı dövmek ise efendim ben hem adama karşı söyleyeceğimi söyleyeyim hem de arkasından söyledim mi gıybet oluyor. Hazır millet buradayken, o zat da buradayken yüzüne karşı söyleyeyim. Böylelikle içimde ona karşı olan nefreti bir defada kusmuş olayım. Türünden bir niyet şeytanın aldatmacasından başka bir şey değildir. Dolayısıyla bir yanlışı olabilir kardeşimizin. Bu yanlışı düzeltebilecek bir iktidar bizde var mı diye bunu kendimizin önce bir değerlendirmesi lazım. Bazen olur ki sosyal statü olarak farklı olduğumuz bir kimseye bir yanlışını hatırlatmaya kalktığımızda daha büyük bir tepkiyle karşılaşabiliriz. Bundan dolayı dikkatli olmak lazım. Maksat eğer bir yanlıştan çevirmek, onu vazgeçirmekse üslubunu iyi ayarlamak lazım. Gerekiyorsa bununla ilgili yardım almak lazım. Yani bir kimsenin bir yanlışını gördünüz, bunu düzeltmenin en güzel yollarından bir tanesi, ben zaman zaman şöyle yapıyorum, acaba doğru yapıyor muyum diye onun yanlışını kendinize nispet ederek yine ona sormanız olabilir. Bu durumda bu kardeşimizin de eğer idraki açıksa, yerinde ise olayı anlaması kuvvetle muhtemeldir. Yani demek ki bu hatayı ben yapıyorum ama kardeşim nazikçe beni incitmemek istediği için bana hatırlatıyor. Binaenaleyh bununla ilgili çok böyle güzel üsluplar var. Bunlarla ilgili de insanın kendisini yetiştirmesi lazım. Yoksa doğrucu Davut gibi öyle bir misal vardır. Efendim Palas Panduras olduğu gibi hakikat diye söylemek bazen kaş yapayım derken göz çıkartmak gibi ağır bir maliyete sebebiyet verebiliyor. Cenab-ı Allah hayrı da hayırlı bir üslupla yapabilmeyi hepimize nasip ve müyesser eylesin.
Amin hocam. Efendim şimdi programımızın sonuna 5-6 dakikamız kaldı. Kahramanmaraş'tan deprem bölgesinden bir kardeşimiz yazıyor. Diyor ki yaşım 24, depremden sonra imalathane kurdum. Küçük ölçekli. Devletin bize genç girişimli desteği var. Bir sene Bağkur ödetmiyor. 3 sene gelir vergisinden muaf tutuyor. Bugün de muhasebeciden bilgi geldi. KOSGEB faizsiz sıfır hibe desteği veriyormuş. 2 yıl sonra geri ödemeli. Genç girişimciye destek amaçlı olarak böyle bir şey yapılıyormuş. Ben elhamdülillah işçim var, sigortasını yatırıyorum, vergimi gününde ödüyorum. Bu hibe desteğini işim için kullanmam sakıncalı olur mu? sizden yardım talep ediyorum. Genç girişimcilere kalkınma amaçlı diyor bu destek. Hamdolsun bir TL faiz yok paramda diye de eklemiş.
Şimdi tabii bu finans meselesi önemli bir mesele. Devlet bir takım bölgeleri kalkındırmak için, bir takım kesimleri kalkındırmak için, bir takım sektörleri kalkındırmak için teşvik programları, hibe programları uyguluyor. İhtiyacı olan kimselerin efendim bunlardan kullanmalarında devletin bu sosyal politikalarının gereği olarak yaptığı hibelerden istifade etmelerinde kanaatimce bir sakınca yoktur. Fakat sakınca yoktur ifadesinin altında buna ihtiyacı olmayan kimselerin böyle bir şeye tevessül etmemelerinin doğru olduğu manası yatmaktadır. Binaenaleyh paraya kimin ihtiyacı olmaz türünden bir gerekçe ile biri ortaya çıkabilir. Ancak şunu ifade etmek lazım gelir ki borç almak bir ihtiyaç, bir zaruret sebebiyle ancak başvurulabilecek bir araçtır. Bir insanın imkanı varken, eli başına yeterken bir başkasından borç alması, özellikle de yatırım amaçlı daha fazla para kazanmaya yönelik borç alması doğru bir davranış değildir. Ben kendi ihtiyaçlarımı görebiliyorum. Çoluk çocuğumun nafakasını temin edebiliyorum. Böyle bir imkanım var. Bir atölyem var, bir dükkanım var. Efendim, küçük bir işletmem var. Böylelikle kimseye muhtaç olmadan yaşıyorum. Ama bu işletmeyi daha da büyütebilirim. Ayda 200 bin lira gelir yerine ayda 500 bin lira gelir elde edebilecek bir yüksekliğe, bir büyüklüğe kavuşturabilirim. Bunun için de işte eşimden, dostumdan borç alabilir miyim türünden bir soruya verilecek cevap şudur. Böyle üretim maksadıyla borç almak doğru değildir. Bu başkasının parasından zenginleşmedir ki doğru bir davranış olmaz. Ancak Müslümanlar birbirlerine elbette destek olmalılar, yardımcı olmalılar. Binaenaleyh eğer bir kardeşimizin kenarda atıl bir kaynağı varsa, finansı varsa onunla ortak olma yöntemiyle kar ve zararı beraber götürme şeklinde bir iş birliğine gidebiliriz. Ama bazen şeytan diyor ki ya kardeşim burada ciddi bir kar var. Şimdi yarı yarıya ortak olup 100 liranın 50 lirasını adama vereceğine efendim git bir finans kuruluşundan al, bir defa olmak üzere 100 liraya 20 lira fazla öde, 40 lira fazla öde. Böylelikle sen zaten kendi paranı kendin kazanıyorsun. Kazanıp başkasına niye yediresin? Türünden bir gerekçeyle insana vesvese verir. Buna kulak asmamak lazım gelir. Şimdi bu kardeşimizin meselesine dönünce devlet bu parayı nereden veriyor? Topladığı vergilerden veriyor. Kimden vergiyi topluyor? İşte asgari ücretliden topluyor. Asgari ücret olarak bugün ödenen para 17.002 lira. Yani bu parayla efendim iki çocuklu bir ailenin geçinmesi devletin resmi kurumlarına göre mümkün değil. Çünkü devletin resmi kurumları diyor ki açlık sınırı bilmiyorum şimdi kaç lira ama 40 bin lira 50 bin lira yani 4 kişilik bir ailenin aç kalmadan yaşayabilmesi için bu parayı alması lazım. Asgari ücret o zaman neyin nesi? Devlet de diyor ki benim diyor imkanlarım buna yetiyor diyor. Yani sen açlıktan ölmek üzere olan birinden ona ödenen maaşın bilmem ne kadarını vergi diye alıyorsun. Oysa asgari ücretten vergi almak ne dinle ne imanla bağdaşmaz. Çünkü asgarisini veriyorum diyorsun. Yani bu asgari ücretin de en azından insan onuruna yarışabilecek bir yaşam tarzını temin etmesi lazım. Hasılı kelam, kıt kanaat ülkenin ekonomik şartlarının zorluğundan dolayı vatandaştan topladan vergilerden devlet diyor ki bu alana vatandaşın ihtiyacı var. Dolayısıyla ben bu alanda hibede bulunacağım. Kime bulunacağım bunu? gençlere bulunacağım, yeni işe atılanlara bu hibeyi yapacağım. Efendim ülkede faiz oranları %50 iken ben 2 yıl faizsiz olarak bu parayı vereceğim demek. Yani bu parayı adeta ben tamamen karşılıksız vereceğim anlamına geliyor. Çünkü 100 liranın efendim senelik faizi 50 lira olsa 2 senede 100 lira eder. Yani kabaca söyleyecek olursak zaten 100 lira 2 sene sonra bir hiçe müncer olmuş oluyor. Bundan dolayı bu parayı alacak olan kişinin buna ihtiyacı olan hakikaten işe başlamış efendim yokuşa gelmiş yokuştan bir ivmeye ihtiyacı var. Yani birinin omuz vermesine ihtiyacı var ki oradan devam edebilsin, yokuş aşağıya dönebilsin. Böyle bir durumda ise bu kardeşimiz bu parayı alabilir. Ama ben zaten kendi işimde, kendi başıma efendim çalışabiliyorum, edebiliyorum. Ve Allah razı olsun çok da güzel bir cümle koymuş. Bugüne kadar hiçbir şekilde faize bulaşmadım diyor. Bu hakka da bulaşmasın. Nihayetinde burada tüyü bitmemiş yetimin hakkı var devlet malı dediğimiz şeyde. Yani bunu devlet ince eleyip sık dokuyarak vermeli. Ama nihayetinde devlet dediğimiz aygıt da insanlardan oluşuyor. Yanlış yapabiliyor, efendim hata olabiliyor. Alacak olan kişilerin bunu almaya hakikaten kendilerinin mecbur olması lazım gelir ki aldıkları bu şey onlar için kullanılabilir, caiz bir şey olsun. Bundan dolayı eğer kardeşimizin buna ihtiyacı yoksa devlet veriyor diye devletin malı deniz yemeyen keriz türünden bir anlayışla öyle bir şeye kalkışmasın. Yani Ahmet'le Mehmet'le helalleşmek kolaydır da devletle helalleşmek zordur. Kiminle helalleşeceksin? 85 milyon insan var. Hangi biriyle helalleşeceksin? Hadi diyelim ki helalleştin.
Hocam şimdi siz biraz o kadar baştan olur dediniz. Sonra biraz çevirdiniz. Zora doğru çevirdiniz olayı. Yani neden böyle oldu?
Yok çevirmiyoruz. Sadece diyoruz ki ihtiyacın varsa alabilirsin.
Evet.
İhtiyacın yoksa alamazsın. Yani bunu devlet gençlere veriyor. Benim şartlarım tutuyor. Şartların tutuyor olabilir ama senin ihtiyacının olup olmadığını devlet tespit edemez. İhtiyacın yoksa alamazsın.
Evet.
Bunun çevirmesi, döndürmesi, geri teptirmesi yok. Aynı şekilde birinden borç alacağınız zaman da ihtiyacın varsa alabilirsin. Yani ben mesela sizden 1000 lira borç aldım. İhtiyacım varsa alabilirim. Senden 1000 lira borcu alayım da gideyim ben işte onunla yatırım yapayım. Oradan 10.000 lira yapayım. Döneyim sana 1000 lirayı vereyim. Bu da doğru değil.
Doğru hocam.
Cenab-ı Allah helalinden kazanıp
amin.
Helalini harcayabilmeyi hepimize nasip eylesin.
Amin. Amin hocam. Allah razı olsun. Kıymetli dinleyenlerimiz bu haftaki İlmihal Saati programımız böylece sona erdi. Efendim hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın.